Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu alel meb'ûthi rahmeten lil alemin. Ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in. Ve men ihtedâ bihedihi ilâ yevmiddin. Çocuklarla ilgili bilgilerden bahsediyorduk. Peygamber Efendimizin onlarla ilgili hatıralarını yad ediyorduk. Bugün nasip olursa çocuklarımızın tevhid inancıyla filizlenişi, büyüyüşü ve bunu takip eden bilgiler paylaşacağız, hatıraları yad edeceğiz. Söze de Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bir hadisi şerifiyle giriş yapacağız. Onun rivayet ettiği bir hadisi şerifle. Bu hadisi şerifi çoğumuz biliyoruz. Daha önce de nakletmiştik ama burada yeniden tekrar etmek zorundayız. Bu hadis-i şerifte şöyle buyuruluyordu. Bütün çocuklar selim fıtrat üzerine dünyaya gelirler. Onları Yahudileştiren, Hristiyanlaştıran veya Mecusileştiren anne babalarıdır. Burada sadece sınır Yahudi, Hristiyan veya Mecusi değil. Kısaca sonradan nasıl bir zihniyet kazanırlarsa, hangi fikirleri taşıyorlar, kendilerine hangi dünyaya ait hissediyorlarsa, hangi fikirlerle besleniyorlar, hangi fikirleri dile getiriyorsa, onun üzerinde dış dünyanın çok tesiri vardır. Özellikle de anne ve babasının tesiri vardır vurgusunu dile getirmektedir. Bu hadis-i şerif bilinen, sıkça dile getirilen bir hadistir. Ancak asıl mühim olan bir hadisin bilinmesi veya söylenmesi değil, onun irşadının hayata yansıtılması, tesirini üzerimize göstermesidir. Bizim emir ve irşada uymamızdır. Çocukların selim fıtratlarının korunması, bu fıtratlar kirlenmeden, lekelenmeden, güzelliklerle beslenerek selim akidenin gönüllerde kök salması, onu bozacak inanış ve zihniyetlere geçit vermeyecek hale getirilmesi için çalışılmalıdır. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh, maddi manevi her türlü kirden beri olarak dünyaya göz açışı vurgulayarak, çocuk tevhid inancı, Allah'a iman, temiz ve her türlü günah, suç, kötülük ve kötü düşüncelerden beri olarak dünyaya gelir der. Sonra şu ayet-i kerimeyi zikreder. Allah, insanları o din üzere selim fıtratla yaratmıştır. Allah'ın yaratışında hiçbir değişme yoktur. Bu ayet-i kerimenin bütünü şöyledir. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينَ حَن۪يفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ اللَّت۪ي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْد۪يلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ الد۪ينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Resulüm, sen yüzünü daima hanif olan dine çevir. Allah insanları o din üzere senin fıtratla yaratmıştır. Allah'ın yaratışında hiçbir değişme yoktur. Dosdoğru din işte budur. Ancak insanların çoğu bu gerçeği bilmiyorlar. Bu ayet-i kerime Rum suresinin 30. ayet-i kerimesidir. Allah Azze ve Celle Resulüne onun şahsında da bizlere hanif olan dinde sebat edilmesini, asla ondan başkasına iltifat edilmemesini, şaşmayan bir pusula gibi daima ona yönelilmesini emrediyor. O din, bütün peygamberlerin tebliğ ettiği dindir. Özellikle de İbrahim aleyhisselamın tebliğ ettiği dini ifade için dile getirilir. O, Allah'ın insanlara yarattığı temiz fıtrat ile her açıdan birbirine uyan dindir. Bir başka ifadeyle o, Allah'ın yarattığı temiz fıtratın korunması, İlim ve amellerle beslenmesi, geliştirilmesidir. Çocukların selim fıtratlarını korumak, küçük yavruların dillerinin ilk kelimeleri şekillendirmeye başladığı andan itibaren onlara İslami kelimeleri öğretmek, dillerine Allah, Muhammed, Allahu Ekber, Kabe gibi onları inançlarına bağlayacak kelimeler yerleştirmek elbette her müminin gönül arzusu olmalıdır. Bunları söyleyen bir çocuk anne ve babasının kendisine söyletmeye çalıştığı şeylerin güzel olduğunu hissedecek. Kendisi de onlara sevgi duyacaktır. Çocuklar bu kelimeleri telaffuz edince büyüklerini de sevindirecek, kendilerinin de büyükleri tarafından sevilmesine, dolayısıyla aile yuvasında sevginin artmasına vesile olacaktır. Çocuk diline yerleşen bu kelimeleri başkalarının yanında da söyleyecek, onların gönlünde de sevgi canlanmasına katkıda bulunacaktır. Bu, anne ve babaya, çocuğun diline ve gönlüne güzel kelimeleri kim yerleştirdiyse, ona ayrıca ecir kazandıracaktır. Çocuğun yaşı, kelimeleri telaffuzdaki zorluğu göz önünde tutulmalı, bazen utangaçlığının tuttuğu, bazen de isteksiz olup inat edebileceği unutulmamalı, fazla ısrarcı olmamalı, çocuğu zorlamamalıdır. Çocuk söylediği zaman duyulan sevinç belli edilmeli, çocuk bunun için mükafatlandırılmalıdır. Mükafatlandırma bilinen en iyi teşvik yollarından birisidir. Her zaman maddi olması da gerekli değildir. Şimdi biz mükafat deyince illa maddi mükafat anlamaya başladık. Sevinç belli ederek, kucaklayarak, sözle ifade ederek, dua ederek de yapılır. Hatta bu şekildeki mükafatlandırmaların çocuk üzerindeki tesiri maddi olanlardan daha verimli ve müsbettir. Mükafatlandırmanın çok daha değişik yollarının olduğu da bir gerçektir. Farklılıklar hayata güzellik katar, bir hatıra olarak da zihinde kalır. Mesela sevdiği bir yere götürmek gibi, dış dünyaya gezdirmek gibi, büyüklerin yanına çıkartmak gibi, kısaca daha niceleri vardır. Çocuk biraz büyüyüp iyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı ayırt edebileceği temiz yaşına gelince kendisine sıkmadan, sevdirerek, bazen meraklandırarak, bazen eğlenceye ve neşeli bir atmosfere dökerek daha ciddi bilgiler verilmeli, İslam'ın arzuladığı edep ve terbiye de aşılanmaya başlanmalıdır. Rabbimizin senin fıtrat üzerine yarattığı ve bize emanet ettiği yavrularımızı çirkin sözlere, çirkin davranışlara alıştırmamalıdır. Onları yanlış ve rezil bilgiler ve düşüncelerle dünyalarını da ahiretlerini de karartacak cahilliklerden, şuursuz davranışlardan uzak tutmalı, kötülüklerden, çirkinliklerden sakınmalı, zihinlerini bulandırmamalı, öğrenmeye açık zihin dağarcığını zehirli veya boş bilgilerle doldurmamalıyız. Yavrusunu sevmeyen insan nadirdir. Çocuğunu seven bir insan için şimdi söyleyeceğimiz kelimelerin ağır olduğunu biliyoruz. Ancak yine de söylemek zorunda olduğumuzu da hissediyoruz. Çünkü çocuğuna küfretmeyi, kötü söz söylemeyi, hırsızlık yapmayı, masa üstüne çıkıp dansöz gibi göbek atmayı, göbek atanlara imrenmeyi, sigara içmeyi, bencil davranmayı, kin ve hırs beslemeyi öğreten, öğretmeye çalışan anne ve babalar, dedeler, nineler, amcalar, halalar, dayılar, teyzeler tanıyoruz. Henüz ilkokul sıralarındayken babası veya öğretmeni ile bir düğün evinde içki içen çocuğu, babasının onunla övünüşünü, kendi öğretmeninin birkaç bardak rakı uğruna böyle bir davranışı normal buluşunu, karşılıklı bardak tokuşturuşlarını ve diğer çocukların öğretmeniyle ve büyüklerle oturup bardak tokuşturan bir çocuğa camdan imrenerek baktıklarını ben hatırlıyorum. Anadolu'nun bir kasabasında 3-4 ev ötemizde bir düğün evinde cereyan eden bu hadise çocuk dünyama sığmamıştı. En çok da öğretmenin davranışlarını garipsemiş, çirkin bulmuştum. Şimdi hem çocuğu, hem babasını, hem öğretmenini, hem de onlarla aynı masada oturan yaşça büyük, akılca küçük ve seviyesiz insanları yadırgıyor, davranışlarını son derece çirkin buluyorum. Onlara içki sunarak düğün yapanları, içilen içkiler üzerine yeni yuva kuranları da gerçekten yadırgıyorum. Bunu yadırgamaz hale gelen cemiyeti de gerçekten kınıyorum. Şimdi bu zihniyetin daha modern çerçeveye büründüğünü, sosyeteleştiğini hep birlikte görüyoruz. Çeşniler kazandığını da ne yazık ki görüyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla uyanan, besmele ile yatağından kalkan, abdest alıp güne ibadetle başlayan, gün sonunda Rabbine hamd eden bir milletin torunları için nasıl bir aydınlık ve çağdaş dünya hazırlanıyor, hep beraber şahidiyiz. Hepimizin hayat merdivenlerinde bu türden bir dizi misal ile karşı karşıya geldiğine de inanıyorum. Yaptığı bir yaramazlıktan dolayı kendisine şaplak atan annesine veya ablasına çocuğunu sövdüren ve bu sövmeyi erkekliğin alameti sayan, çocuğunun sövmesini normal gören ve o sövdükçe gülen babalar, amcalar, yakınlar gördük, görüyoruz. Böyle bir şuursuzlukla dilinin dönmeye başladığı ilk günlerde çocuğuna Allah dedirten ve o Allah dedikçe çocuğunu kucaklayıp bağrına basan bir annenin veya babanın şuuru ve davranışı arasındaki farkı iyi düşününüz. Bu anne babaları yadırgayanları da iyi düşününüz. Kör zihniyetin nerelere vardığını da. Allah'ın bahşettiği nimetlerle beslenen, barınan ve korunan insanlar arasında ne kadar şeytana hizmet eden, ona uşaklıktan zevk alanlar var. Bu ne garip bir haldir. Nasıl bir düşüncesizlik ve nankörlüktür. Dahası, bir milletin bu hale gelmesi için akıl almaz bir hırsla çalışıldığı, tehditlerin, dayatmaların birbirini takip ettiği de bir gerçektir. Bunun adı da çağdaşlıktır, aydınlıktır. Şeytan çirkinlikleri süsleyip, ambalajlayıp, basiretsiz gözlere güzel göstermekte ne kadar da ustadır. Ona uyanlar ne kadar basiretsiz, ne kadar ufku kapalıdır. Son yıllarda giderek yayılan ve değişik insanlar tarafından seslendirilen bir tavsiye daha duyuyoruz. Çocuklara 17-18 yaşlarına kadar dini eğitim vermenin çok doğru olmadığı, çocuk rüştüne erince bu konudaki kanaatini kendisinin belirlemesinin daha doğru olacağı, bundan önce verilecek bilgilerin ağır gelebileceği söyleniyor ve işleniyor. Bunu ifade eden sözler teknik kelimelerle de süsleniyor, çeşitli şekillere sokulup çekici ambalajlarla kaplanıyor ve cazip hale getiriliyor. Bu da bir başka süsleme çeşidi olarak önümüze sunuluyor. Bu bilgiler ve fikirler eğitim alanında çalışma yürüten birçok insana gerçekten ilmi bir tespitmişçesine kabul ettiriliyor, ders, seminer ve konferanslarında dile getirtiliyor. Dile getiren insanların çoğunun bu fikre sadece garsonluk yaptıklarına inanıyoruz. İnsanlara sunmak için hazırlanılan, önce akılları, peşinden de akideyi ifsad etmeye yönelik düşünceler onlar tarafından sadece servis edilmektedir. Bu bilgileri insanlara aktaran servisçilerin kendilerinin bu fikirler üzerinde iyi niyetle düşündüğünü, gerçekten böyle midir diye merak ederek ve doğruyu bulmaya çalışarak araştırma yaptıklarını da sanmıyoruz. Çocukların hangi çağlardan itibaren bilgi edinmeye, edindikleri bilgi korumaya, ondan neticeler çıkarmaya, bilgi ve tecrübelerin şahsiyetlerini oluşturmaya başladığı hakkında da ciddi bilgilerin olduğunu, var olan bilgilerini bir araya getirip sentez yaparak doğru olanı bulmaya ve ona göre hareket etmeye gayret ettikleri kanaatini de taşımıyoruz. Bu söylediklerimiz ilmi yollardır. Her zaman hem de emek isterler. Hazır bilgileri servis etmek ise çok daha kolaydır. Hele de bu kolay hizmetin karşılığında dünyevi menfaatler, mükafatlar geliyorsa. Bunlar arasında İslami kaygısının var olduğunu hissettirenler veya hissettirmeye çalışanlar, bu alanda kariyer taşıyanlar da var. Ancak inanıyoruz ki bu insanlar hem kendi çocuklarının hem de insanlığın geleceğini, bu geleceğin hayırlı olmasını gerçekten düşünüyor, Allah rızasını her şeyin üstünde tutuyor olsalar, böyle bir fikir veya düşünceyi savunamazlar. Birazcık tefekkür ve araştırmayla savunduklarının nasıl bir hata olduğunu, arkasında ne sinsiliklerin yattığını, kimlerin planı olduğunu ve insanlığı nereye sürükleyeceğini ana hatlarıyla ortaya çıkarırlar. İlmi vasfı olan insanların manevi değerleri yitirmesi veya değerlerini dünya menfaatleri karşısında satılığa çıkartması ne kadar çirkin ve davranışlar ne kadar kötü örnektir. İhtiyaç duyulan, söylenmesi gereken bilgiyi söylememek de böyledir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisine kulak veriniz ve yaşadıklarımızla karşılaştırarak üzerinde düşününüz. Men su'ila an ilmin feketemehu ulcime yevmel kıyameti bilicamin minnar. Kendisine bilgi sunulan bir ilim sahibi bu ilmi gizlerse kıyamet gününde kendisine ateşten bir gem vurulur. Ne kadar da çok ateşle gemlenecek insan göze çarpar oldu. Bir şey daha var. Bilgi gizleyen ilim adamına ateşten gem vurulursa, yanlış bilgi veren, insanların zihnini bulandırmaya çalışanın, belli insanları belli zümrelere memnun etmek için bilgi çarpıtanların başına neler gelecektir dersiniz. Bu ayrıca üzerinde durulması gereken dehşetli bir konudur. Şimdi öğrenme veya çocuğa öğretme, bilgi verme ne zaman başlar? Onun üzerinde duracağız. Çocuğun öğrenmeye esasen doğduğu andan itibaren başladığı bir gerçektir. Hatta anne karnındayken bazı şeylere ilgi duyduğunu, öğrenme emareleri gösterdiğini ifade eden araştırmalar da vardır. Doğmadan önce kendisine bahşedilen ve kendisiyle birlikte gelen bilgiler de var. Mesela çocuk doğduğu andan itibaren emmeyi bilir. Küçücük eline dokunan bir parmağı tutmayı da bilir. Sevgiyi, kendisine sevgi dilinin kullanıldığını da bilir. Sarsılınca korkmayı da bilir. Giderek bilgileri artar. Ses çıkarışları, gülücükleri, bakışları ve bakışlarındaki dikkati de artar. Kendi kendine dönmeyi, rahatsızlığını ağlayarak belli etmeyi, ağlayınca kendisiyle ilgilenildiğini, kucağa alınmayı, sallanmayı, daha sonraları oturmayı, emeklemeyi ve yürümeyi, sonra anne baba demeyi, koşmayı, konuşmayı. Çevresinde konuşulan kelimeler kaba ise kaba konuşmayı, çirkin kelimeler ise onları kullanmayı, güzel ise güzel konuşmayı, anne ve babası hangi dilde ve lehçede konuşuyor ise o dilde, o lehçede konuşmayı öğrenir. Daha temiz, yani iyi ile kötüyü ayırma yaşına bile gelmeden çok defa rahatlıkla konuşmayı başarmıştır bile. Bir çocuk bütün bunları öğrenirken hem dünyasını hem de ahiretini güzelleştirecek bilgiler edinemez mi? Diline bunlarla ilgili güzel kelimeler yerleştirilemez mi? Çocuklar günlerimizde bizlere öyle kelimeler öğretildi ki, biz onların ne zararını gördük? Sokaklardan, çevremizden duyup öğrendiğimiz çirkin kelimelerle ne kazandık? Güzel kelimelerle ne kaybettik? Öğrenmenin ne başı ne de sonu vardır. Çocukların bitmez tükenmez soruları, merakını celbeden eşyaya dokunuşları, merakla bakan gözleri, dinleyen kulakları hep ona bir şeyler öğretir. Ancak 7 yaş ve sonrası artık organize eğitim alabileceği, kendi lehinde ve aleyhinde olan şeyleri ayırt edebileceği bir çağın ilk ciddi basamaklarıdır. Şimdi cahilenin içinden ilim, irfan, azim ve samimiyet dolu bir ümmet çıkaran, akıllara durgunluk verecek ahlaki güzellikler sergileyen sahabeler yetiştiren, küçük büyük herkese öğretmenlik yapan, tarihin önceden hiç şahit olmadığı, bir daha da olamayacağı, tebliğ, eğitim ve öğretim güzellikleri sergileyen Allah Resulüne kulak veriyoruz. Muaz İbni Abdullah el-Cüheni anlatıyor radıyallahu anh. Resulullah'a çocuklara namaz kılmalarını ne zaman emredileceği soruldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu soruya, اِذَا عَرَفَ يَم۪ينَهُ عَنْ شِمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلَةِ Onlara namaz kılmayı sağını solundan ayırt etmeye başladığında emredin diye cevap verdi. Resulullah'ın çocuğa 7 yaşına gelince namazı öğretin emri bilinen bir emirdir. Bir yavrunun Rabbine ibadetle filizlenip büyümesi kadar güzel ne olabilir? Gönle sevinç ve sürur doldurabilen kaç şey bulunabilir? Bu konuya ibadet bölümünde yeniden döneceğiz, yeniden vurgu yapacağız. Zikr-i Hakim'de yer alan bir buyruk konumuzla ilgilidir ve üzerinde durup düşünmemiz gereken bir buyruk, bir irşattır. Nur suresinin 58. ayet-i kerimesinde şöyle buyrulur. Ey müminler! Henüz buluğa ermemiş, yani erginlik çağına girmemiş olan çocuklarınız şu üç vakitte yanınıza girerken sizden izin istesinler. Sabah namazından önce. Öğleyin istirahat için elbiselerinizi soyunduğunuz vakit. Bir de yatsı namazından sonra. Bu vakitler sizin için mahrem bir durumda bulunacağınız üç vakittir. Bu ayet-i kerime dikkatle incelendiğinde üzerinde dikkatle durulması gereken birçok irşat ve hikmetin olduğunu görecektir. Her izleyen insan, her dikkat eden insan. Bunların içerisinde birinci derecede konumuzla ilgili olanı henüz ergenlik çağına girmemiş çocukların istirahat vakitlerinde anne ve babaların yatak odalarına girerken izin almalarının gerektiği, bu konunun çocuklara öğretilmesi, yaşları küçük bile olsa bu konuda eğitilmeleridir. İkincisi, ilahi hitabın çocuklara değil, ebeveyne yani büyüklere oluşudur. Üçüncüsü de zikredilen vakitlerin mahrem vakitler oluşu ve bu mahrem vakitleri ifade üslubudur. Dikkat edilirse bu mahrem vakitler arasında öğle vaktinde çocuğun izin almasının neden gerekli olduğuna işaret vardır. Bu vakit elbiselerin çıkarılarak istirahate çekilme ihtimalinin yüksek olduğu bir vakittir. Elbette ki hemen aklımıza bir soru daha geliyor. Öğle vakti böyle bir vakit olabilir de, zikredilen diğer vakitler böyle bir vakit değil midir? Onlarla ilgili neden açıklama yer almıyor? Elbette adı geçen diğer iki vakitte mahrem halde bulunma ihtimallerinin yüksek olduğu vakitlerdir. Hatta yatsı namazından sabah namazına kadar olan vakit anne ile babanın yatak odalarında mahrem halde bulunma ihtimalinin yüksek olduğu vakittir. Öyleyse genellikle sıcak ülkelerde eve çekilme ve istirahat etme vakitleridir. Ayrıca durumu istirahata çekilmeye uygun olanların istirahat vakitleridir. Ülkemizin sıcak bölgelerinde de yaygın bir adet olarak yine öğle vakti istirahat vakti olarak kullanılır. Arabistan ve birçok sıcak ülkede ise hayatın neredeyse durma noktasına geldiği vakitlerdendir bu vakit. İnsanlar bu vakitte evlerine, evlerinde de istirahate çekilerek hem güneş ışıklarının zararlı tesirlerinden hem de bunaltıcı sıcağın tesirinden kurtulmaya çalışmakta ve günün ikinci yarısına güç toplamaktadırlar. Onlar için bu kolay kolay vazgeçilmez bir adet haline gelmiştir. Bu vakitte istirahat edilmezse günün ikinci yarısında verim düşmekte, arada istirahat etmeye alışmış olan vücut alışkanlığının gereğini istemektedir. Hatta hatırımda kaldığına göre İspanya artık Avrupa Birliği'ne bağlı bir ülkedir. Öğle vaktinde böyle bir istirahata çekildikleri için, karşılıklı müesseseler açık olmadığı için İspanya ile Avrupa ülkeleri arasında böyle bir sıkıntı da var. Bu vaktin tatil vakti olarak kullanılmamasını, müesseselerin açık olmasını ve aradaki bağların devam etmesini isteyen Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerine karşı İspanya kesir tavır almıştır ve halkın ifade ettiği gerçek, biz bunda fayda görüyoruz, bu vakitten istirahatimizden vazgeçmeyiz demişlerdir. Ancak Arapçada kaylule diye isimlendirilen bu istirahat ve uyku vakti geceyle kıyaslanamayacak kadar bildiğiniz gibi kısa olan bir vakit devresidir. Ortalığın aydınlık olduğu normalde iş devresi arasında yer alan bir vakittir. Durum böyle olunca da izin alma sebebinin açıklanması uygun olan bir vakittir. Zikr-i Hakim'de, Kur'an-ı Kerim'de bunun için sebep izah edilir. Buradaki sebep açıklanınca aynı mahremiyetin gece var olması artık kaçınılmazdır. Şimdi hitabın büyüklere yani anne ve babalara olmasının sebebi de açıktır. Çünkü emredilen çocukların mahrem vakitlerde anne ve babalarının yatak odalarına girerken anne babadan izin istemeye alıştırılmalarıdır. Ayet-i kerimede bir nevi ey müminler, ey mümin anne ve babalar, henüz ergenlik çağına gelmemiş ancak aklı ermeye, zihni kavramaya başlamış çocuklarınıza şu üç vakitte yanınıza nasıl gireceklerini öğretin. Aile hayatınızda buna göre ve bu şuurla şekillendirin buyurulmaktadır. Çünkü bu çağdaki çocuğun kendisi mükellef değildir ve ilahi emirlerin muhatabı olamaz. Bu onun lehindedir. Muhatabı olacak olsa, emri yerine getirmediğinde günah işlemiş olması, vebal kazanması ve cezalandırılması gerekirdi. Yarattığı kulunu her yönüyle bilen sonsuz rahmet sahibi Rahman, aklı ermeye başlamış birçok incelikleri anlar hale gelse de bu çağdaki bir çocuğu sorumlu tutmamıştır. Çünkü o henüz akıl ve irade olgunluğuna ermemiştir. Ayet-i Kerime henüz ergenlik devresine girmemiş bir çocuğa karşı o daha küçük bir şey anlamaz düşüncesiyle hareket edilmesinin doğru olmadığını da vurguluyor ve büyüklere görev veriyor. Dolayısıyla hitap büyükleredir. Aynı zamanda bu hitap bebeklik çağını atlatmış bir çocuğun eğitilmeye, bilgilendirilmeye, alışkanlık, şahsiyet ve ahlak kazandırılmaya uygun olduğuna işaret etmektir. Ayet-i Kerime bu çağda eğitim verilebileceğinin açık ve net delilidir. Temyiz çağındaki bir çocuk, görmesi hoş olmayan bir şeye şahit olduğunda, şahit olduğu şey onun beyninde fırtınaları estirecek, bu fırtınalar iç dünyasını sarsacak, olmaması gereken duygular ve sarsıntılar yaşamasına sebep olacaktır. Belki de hayat boyu tesirinden kurtulamayacaktır. Mercek altına alınması ve dikkat çekilmesi gereken bir başka gerçek de şudur. Bu çağdaki bir çocuk istenmeyen bir şey gördüğünde, o gün bazı şeyleri anlamasa bile, yıllar sonra elde ettiği bilgilerle zihnine kaydettiklerini bir araya getirerek bütünleştirecek ve ne olduğunu yıllar sonra anlayacaktır. Bu da farklı bir şekilde üzerinde menfi tesir bırakacaktır. Unutmamalıdır ki temyiz yaşındaki çocukların hafızaları idraklerinden, muhakemelerinden daha güçlüdür. Birçok edep ve terbiye inceliklerini, güzel hasletleri kaybetmeye başladığımız ve modern denilen hayatın girdaplarında baş dönmesine uğradığımız bir devrede kendimizi, yaptıklarımızı ve yapmamız gerekenleri, doğruların ne olduğunu ve ne yöne doğru sürüklendiğimizi ciddi bir şekilde yeniden gözden geçirmeli ve vazifelerimizin ne olduğunu yeniden idrak etmeliyiz. Yuvamızın bir saadet yuvası olmasını, güzellikler taşımasını arzu ediyorsak, kendi üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Çok şey kaybettiğimiz ve kaybettirildiğimiz bir gerçek. Ancak sonsuz nimet sahibine hamdolsun ki, bütün tuzaklara, tehditlere, dayatma, hak ve hukuk ihlallerine rağmen filizlenen ve dört bir yana kök salan, kol uzatan bir canlanış da var. İslam'ın nezahetine, berraklığına, ahlak güzelliğine dönmek için çırpınan, akıntılara göğüs geren, hırçın dalgaları yararak ilerleyen, iki cihan saadetinin nerede olduğunu bilen ve oraya doğru yönelenler de var. Artık imanından koparılamayan gönüllerde yer etti ki içimizi dışımızı, gönülden geçirdiklerimizi, fiile döktüklerimizi, bugünümüzü yarınımızı, kısaca her şeyi bilen sonsuz ilim sahibi Rabbimiz bizden sağlam, sağlıklı, terbiyeli, güzel hasletlere donatılmış, iç dünyası temiz, duyguları, düşünceleri, niyetleri, amelleri güzel bir nesil istiyor. Böyle bir nesilden oluşan sarsılmaz bir millet istiyor. Buna yöneliş var. Hakka varmak, orada yüzü ak çıkmak istiyorsak, bu güzel kervanda bizler de yer almalıyız. Şüphesiz ilimlerin en şereflisi Allah'ı bilmek, yaratanımızı bilmek, onun üzerimizdeki hakkını idrak etmektir. Hayırlı selefimiz bir eser kaleme alırken çok defa o ilim dalının ehemmiyetine vurgu yaparak eserlerine başlarlardı. Akide ile ilgili kitaplarda inanç esaslarını içine aldığı için en şerefli ilim olduğunu, çünkü her şeye kadir olan Rabbimizi ve iman esaslarının içine aldığını ve bir şeyin kıymetinin, rütbesinin, o şeyin konu edindiği şeylerin kıymetine, rütbesine, yüceliğine bağlı olduğunu zikrederek giriş yaparlardı. Bu aynı zamanda eline aldığı eseri okumaya başlayan insanı şu anda nasıl bir ilimle meşgul olduğu konusunda uyarmaya teşvik etmek içindi. Şüphesiz çocuklara nasıl bilgiler verilebileceğiyle ilgili söz söylerken de buna inanç esaslarıyla, diğer ismiyle tevhidi bilgilerle başlamak en doğru olandır. Çünkü o ilim dallarının en şereflisi, insanı Rabbini bilmeye, tevhid inancını bütün berraklığıyla gönüllere yerleştirmeye götüren bir ilim dalıdır. Rabbimiz iman ehli olmayan, selim bir inanç taşımayan bir kimseyi Allah'a bağlı müminler ailesinden saymıyor. Nuh aleyhisselamın başından geçenleri hatırlayınız. Azap günü gelmiş. Gökten yağmurlar boşanmaya başlamıştı. Bu yağmur sıradan bir yağmur değildi. Sanki gök yarılmış, içinde ne varsa boşaltıyordu. Semadan boşalan sulara yerden fışkıran sular da eklenmişti. Artık her taraf su kaynıyordu. Gök boşalıyor, yer fokurduyordu. Yüksek vadilerden çağıldayarak akan sular yerden kaynayanlarla da birleşerek her geçen dakika vadilerin tabanlarında, ovalarda biraz daha yükseliyordu. Ve giderek yükselen sular insanlık tarihinin en meşhur gemisini taşımaya başlıyordu. Kurtuluşa erecekleri bağrında barındıran bu gemi artık su üstündeydi ve suların yükselişiyle o da yükselmeye devam ediyordu. Tasviri çok zor bir manzara yaşanıyordu. Vadiler doluyor, üzerinde yürünen yollar, içinde yaşanılan evler, gölgesinde oturulan ağaçlar, sarp kayalıklar, giderek yükseklere doğru ilerleyen suların altında kalıyor, kayboluyordu. Oluşan göller ve denizlerde çılgın dalgalar meydana gelmeye başlamıştı. Küçük hırçın dalgalar kısa sürede dev dalgalara dönüştü. Nitekim Zikr-i Hakim'de gemi dal gibi dalgalar arasında onları götürüyordu buyurularak meydana gelen dalgaların büyüklüğüne dikkat çekilir. Bu dehşetli an yaşanırken Nuh aleyhisselam bir kenarda duran oğlunu gördü. Babalık şefkati kalbini doldurmuştu. Oğluna seslendi. Yavrum, sen de bizimle birlikte gemiye bin. Yaratanı inkar eden kafirlerle birlikte olma. Oğlu, henüz yaşanılan hadiselerin şuurunda değildi. Felaketin büyüklüğünü, onun ilahi bir azap olduğunu ve niçin geldiğini idrak edemiyor. Yüksek dağlara çıkarsa suların kendisine zarar veremeyeceğini zannediyordu. Ona göre sular ne kadar yükselirse yükselsin, dağ tepelerine ulaşamazdı. Vadilere yayılır, ovalarda genişler, sonra akar giderdi. Yağmurlar durunca da çekilmeye başlardı. Bu kadar engin vadileri ovalara doldurup dağların tepelerine ulaşması, doruklarını aşması ve dev dağları boğması mümkün değildi. Bu duygularla cevap verdi. Dağlara sığınırım. Tepeler beni korur. Nuh aleyhisselam ise hala onu kurtarmaya çalışıyordu. Yavrum, bugün Allah'ın azabından ancak rahmetiyle korudukları kurtulur. Nuh aleyhisselamın oğlu duyduklarıyla ikna olmadı. Zaten önce de ikna edilememişti. Esasen bu ikna olmaktan öte bir iman meselesiydi. O iman etmemiş, kafirler safındaki yerini korumuştu. Babasının son ikazını da aldırmıyor, hakkı inkar edenlerle beraber olmayı tercih ediyordu. Aniden gelen bir dalga konuşmayı noktalıyor. Nuh aleyhisselam ile oğlunun arasını perdeliyordu. Nuh aleyhisselamın hüzün dolu gözleri dalgalar arasında oğlunu arıyor ancak göremiyordu. O, dalgalar arasında kaybolup gitmiş, artık boğulanlar arasındaki yerini almıştı. Hem dünya hayatını kaybetmişti, hem ebedi hayatı kaybetmişti. Cehalet ve cüretinin, inkarı ve kolayı seçmenin kendisini bütünüyle dalalet akıntısına kaptırmanın bedelini asi genç çok acı ödemişti. Ancak oğlunun kendisini dışlamasına rağmen Nuh Aleyhisselam'ın şefkat duyguları henüz yatışmamıştı. Rabbi ona ehlini, ailesini vaat etmiş, ehlini gemiye bindir buyurmuştu. Bu duygular içerisinde Rabbine yöneldi. Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin de haktır. Sen hüküm verenlerin en adilisin diyordu. Bu nidaya cevabı Zikr-i Hakim'den dinliyoruz. Allah buyurdu ki, ey Nuh, o kesinlikle senin ailenden değildir. O kötü amel sahibidir. Yaptığı doğru bir iş değildir. Bu yüzden hakkında bilgin olmayan bir şeyi bizden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim. Bu ayet-i kerime Hud suresinin 46. ayet-i kerimesidir. Nuh içinde bulunduğu duygulardan sıyrılmış, bu ikaz üzerine hatasını anlamıştı. Nuh dedi ki, aleyhisselam, Rabbim, senden hakkında bilgim olmayan bir şey istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz şefkat ve rahmetinle korumazsan, gerçekten zarara uğrayıp kaybedenlerden olurum. Gerçek buydu. Bir yuvada yetişenler, o yuvadaki iman nurunu yuvanın diğer fertleriyle paylaşmıyorsa, yuvadaki diğer fertler Allah'a kul olmanın gayretindeyken o şeytana hizmetkar olmayı, onun istediği yolda ve istikamette yürümeyi tercih ediyorsa, o kimse o yuvadakilerden sayılabilir mi? Elbette ki mümin iman nurunu aşılama, hakka tavsiyeleşme gayreti içinde olmalı, yakınlarıyla bağını kaybetmemeli, onların hidayetine vesile olmak için çırpınmalıdır. Ancak iman bütünlüğü gerçekleşmedikçe onlarla aynı çatı altında yaşamanın aile sayılmak için yeterli olmadığını da bilmelidir. İman kardeşliği ve İslam tarihinde bunun güzel örnekleriyle ilgili söyleyecek çok şey var. Ancak biz yeniden konumuza çocuklar ve selim tevhid inancının onların gönlüne yerleştirilmesine dönmek zorundayız. İbrahim Aleyhisselam çokça dua eden bir peygamberdi. İnsanların hak yoldan çıkıp batılın karanlık dehlizlerine dalınca ne hallere düştüğünü biliyordu. O batılın birçok iğrenç çehresini yakından görmüş tanımıştı. Sapıklığın nasıl ve ne derecede azgınlıklara sürüklediğine de yer yer şahit olmuştu. Yıldızlara tapan Nemrut ve kavminin çılgınlıklarını, putlarla dolu mabetlerini, onların peşinde sürüklenen hayat seyirlerini, Lut kavminin isyanını ve iğrençliklerini, Şam Filistin topraklarındaki şirki ve azgınlıkları, Firavun'un zulüm ve dehşet dolu cebarutunu ve daha nicelerini görmüş ve bu zihniyetlerle hep mücadele etmişti. Bunların yanında ileri yaşına rağmen Rabbinin kendine bahşettiği yavrusu İsmail'in, sonraki yıllarda hanımı Sare'den olan İshak'ın güzel ahlakını, Allah'a olan teslimiyet ve samimiyetlerini de görmüş, gönül sururu duymuş, iman ve ihlas ile küfür ve dalaletin ne kadar farklı, aradaki uçurumun ne kadar derin ve geniş olduğunu en iyi anlayanlardan, yaşayanlardan olmuştu. Çocuklarının ve gelecek yıllarda ve sonraki asırlarda devam edecek neslinin bu hak yoldan çıkarak dalaletlerin derin dehlizlerinde dünya ve ahiretlerini kaybetmelerini istemiyor, onların hep iman nuruyla aydınlık olmasını ve hidayet yolundan asla kopmamalarını arzu ediyor, Rabbine bunun için hamd ediyor, niyazda bulunuyordu. İlerleyen yaşıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı ihsan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları işiten ve kabul buyurandır. Rabbim, beni ve zürriyetimden gelecek nesilleri de namaza hakkıyla eda edenlerden eyle. Ey Rabbimiz, dualarımızı kabul buyur. Bu onun dualarından. O ileri yaşına rağmen kendisine bahşedilen yavruları ve onların Allah yolundaki teslimiyet ve samimiyetleri için şükrediyor. Hem kendisinin hem çocuklarının hem de gelecek nesillerinin de iman nurundan kopmaması, Allah'a hakkıyla kulluk etmesi için dua ediyor. Benzeri bir duası da Bakara suresinde zikredilir. Bir önceki ayet-i kerime, duası nakleden ayet-i kerime, İbrahim suresinin 39. ve 40. ayet-i kerimesinde yer alanlardı. Bu ise Bakara suresinin 128. ayet-i kerimesi. Ey Rabbimiz! Bizleri sana gerçekten teslim olan iki Müslüman kıl. Soyumuzdan yalnız sana boyun büken, yalnız sana kulluk edip teslim olan bir ümmet yetiştir. Yavrusu İsmail ile beraber dua ediyorlar. Bir sonraki ayet-i kerimede zikredilen dua ise ayrıca üzerinde düşünülmesi gereken bir dua. Mekke'ye yerleştirdiği ailesi ve gelecek nesli için şöyle dua ediyor. Rabbena veb'ath fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim inneke entel azizul hakim. Ey Rabbimiz! Onlara senin ayetlerini okuyacak, kitap ve hikmet öğretecek, onları manevi temizliğe, nezahete ulaştıracak, kendi içlerinden bir peygamber gönder. Sen her şeyden yüce, her şeyi yerli yerince yapan, sonsuz hikmet sahibisin. İbrahim aleyhisselam, neslinin dünyevi geçimini, emniyetini, huzur ve saadetini düşündüğü gibi, uhrevi huzurunu, ebedi saadetinde düşünüyor, kendilerine kendi işlerinden bir Resul göndermesi için Rabbine niyaz ediyordu. Onların diliyle konuşan, onlara hak yolu gösteren, Allah'ın kitabını tebliğ eden, açıklayan ve öğreten, onun emirlerine uyarak nasıl huzur içinde yaşanacağını gösteren, anlattıklarına fasih bir üslub ile dile getiren, onlara karşı rahmet ve şefkat duyan bir peygamber. O peygamber gönderildi. Gönderilen bu peygamber, Hatemül Enbiya, kainatın efendisi, iki cihan serveri, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem idi. O gönderilen peygamber nice eza ve cefalara katlanarak hak davayı tebliğ ediyor, onu gönüllere yerleştiriyor, yeni filizlenen neslin şefkatli bir muallimi oluyor, onlara bu gerçekleri, bu nizamı öğretiyordu. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün terkisindeydim. Yani bineğinin arkasındaydım. Çocuk, sana bazı sözler öğreteyim buyurdu ve devam etti. Allah'ın hukukunu koru ki o da seni korusun. Allah'ın buyruklarını yerine getir, onlara riayet, onları koru ki onu yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde onu Allah'tan iste. Birinden yardım talep edeceksen, onu Allah'tan talep et. Bilesin ki bütün insanlar sana bir konuda fayda sağlamak için bir araya gelse, ancak Allah'ın yazdığı bir faydayı temin edebilirler. Bunun dışında bir şey yapamazlar. Bütün insanlar sana bir konuda zarar vermek için bir araya gelseler, Allah'ın yazdığının dışında sana hiçbir zarar veremezler. Kalem kaldırılmış, sayfalar kurumuş, her şey yerli yerine bulmuş, yazılar değişmeyecek şekilde kesinleşmiştir. Bu hadis-i şerif Sünen-i Tirmizi'de, yine Müsned Ahmed İbni Hanbel'de yer alan bir hadis-i şeriftir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bineğinin terkisine oturttuğu Abdullah'a Allah sevgisi, ona güven, hukukuna riayet, gönlüne imanın temel esaslarını yerleştiriyor. Çünkü iman eden ve kalbine Allah sevgisi yerleştiren bir mümin, bunu hayatına aksettirecek, hayatının bütününe artık bu pencereden bakacak, her öğrendiği ve yaşadığı samimiyetine samimiyet, ecrine ecir katacaktır. Bakınız bu konuyla ilgili olarak Cündüb İbni Abdullah radıyallahu anh ne diyor? Biz yeni filizlenip yetişen bir grup genç olarak Allah Resulü'nün yanındaydık. Kur'an öğrenmeden önce imanı öğrendik. Sonra Kur'an'ı öğrendik. Ve o bizim imanımızı artırdı. İmanımıza iman kattı. Bera İbni Azib'in radıyallahu anh rivayet ettiği bir hadise kulak veriyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana şöyle buyurdu. Yatağına yatmak istediğinde namaz için nasıl abdest alıyorsan öylece abdest al. Sonra sağ tarafına yat ve şöyle dua et. Allahümme inni eslemtu veçhi ileyk ve fevvattu emri ileyk ve elce'tu zahri ileyk rabeten ve rahbeten ileyk. La melca ve la menca illa ileyk. Âmentü bi kitâbikellezî enzelte ve bi nebiyyikellezî arsalt. Allah'ım, yüzümü sana döndüm. Kendimi sana teslim ettim. Her işimi sana havale ettim. Sırtımı sana dayadım. Arzuladığım senin rızan, ümit bağladığım sen, korktuğum da sensin. Senden başka sığınak, senin kapından başka kurtuluş kapısı yok. İndirdiğin kitabına, gönderdiğin peygamberine iman ettim. Allah Resulü sözüne şöyle devam ediyor. Bu dua uyumadan önce son sözlerin olsun. O gece ölürsen, yaratıldığın gibi temiz fıtrat üzerine hayata göz kapamış olursun. Bir başka rivayette şöyle bir ek vardır. Ölmez yaşar, yeni bir sabaha uyanırsan, büyük ecir alarak sabaha etmiş olursun. Allah Resulü'nün beraya öğrettiği bu dua, sadece dua etmek için tekrar edilmesi gereken kelimeler, cümleler değildir. Bir inancı, bir teslimiyeti ve samimiyeti ifade eden kelimeler, cümlelerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bununla berayı aynı zamanda hak yolun temel unsurlarını da aşılamakta, öğretmekte, devamlı yapmasını tavsiye ederek onu alıştırmaktadır. Anlayan için çok şeydir. Bir insanın, hele de genç, taze bir insanın Allah'a seslenerek, yüzümü sana döndüm, kendimi sana teslim ettim, her işimi sana havale ettim, sırtımı sana dayadım, arzuladığım senin rızan, ümit bağladığım sen duygularıyla dile getirdiği niyazının her gün tekrar edildiğini düşününüz ve bununla uykuya dalındığını hesap ediniz. Bu o gönülde neler değiştirecek, ne meyveler yaşatacaktır. Şimdi Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ı dinliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an'dan bize bir sure öğretir gibi bize teşehhüdü öğretirdi. Teşehhüdün içinde imanın çekirdeği olan Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, sadece ve sadece Allah'a kulluk edileceğine, Muhammed'in onun kulu ve Resul olduğuna şehadet vardır. Teşehhüd ismini de zaten içinde var olan bu şehadetten almıştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden önce Allah'ın varlığını ve birliğini, kısaca tevhid inancını tebliğ için gönderilmiştir. Finizlenen neslin de kire, pasa, bulanıklıklara bulaşmadan yaratıldığı temiz fıtratı koruyarak tevhid inancının berraklığında ve güzelliğinde yoluna devam etmesi en büyük arzularındandır. İslam nurunu söndürmeye çalışanlara karşı mücadele verirken, iç içe sıkıntılı anlar yaşanırken, yeni filizlenen, yeni yetişen nesillerin şuurla yetişmesi yönünde sergilediği örnek gayret gerçekten ibret vericidir. O bizim hidayet rehberimizdir. Biz de bir nesli yetiştirirken, bir nesli güzel duygularla beslerken, onları bu berraklığın, bu safiyetin, hedef ve gayesi belli olan bir şuurun çerçevesi içerisinde yetiştirmeli, hayata öyle hazırlamalıyız. Böyle yetişen gençler çoğaldıkça, filizlenen yeni nesiller yan yana geldikçe, el ele gönül gönüle verdikçe, o zaman günler çok daha güzel olacak, yeryüzünü hayır ve güzellikler kaplayacak, zulüm, cefa, kir ve çirkefler yeryüzünde çekilecek, hükmünü sürdüremeyecek, artık iblis bu kadar rahat at oynatamayacaktır. Gelecek günlerin İslam alemi için çok güzel olması, yuvaların iki cihan saadetine vesile olacak güzelliklerle dolması niyazıyla Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Yeniden bu konuyla ilgili duygu ve düşüncelerimizi paylaşacağımızı hatırlatıyorum. Allah'ın selamı, feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.